Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 33. Ayrım. Brett Kyle gözlerinin altında mor halkalar ve 2 günlük bir sakalla salona girip elindeki kitapçığı bir frisbee gibi fırlattı. "Pezevenk Shakespeare'i okuyor," diye bağırdı. FBI'ın boyunduruğundan kurtulmak için oluşturdukları karargâhta Annabelle'in evinin salonundaydı. Genç kadın, Taylor ve Brolin'le birlikte. Taylor'ın başı 2 elinin arasındaydı. "Üstelik ben deniz bir tiyatro hayranıyımdır. Hiç fark etmedim, düşünemedim. Tıpkı bir bakar kör gibi." Brolin kitabı William Shakespeare'in Fırtınası'nı eline aldı. "Kişiler listesine bakın," diye uyardı Kyle. Brolin söyleneni yaptı. Brett Kyle'in sözünü ettiği şeyi sayfanın ortalarında gördü. "Caliban, yabani ve şekilsiz yaratık. Oyunun kahramanlarından biri. Okudunuz mu?" Kyle kafasını hayır anlamında salladı. "İlk fırsatta okuyacağım," diye ekledi. "İlişkiyi bir rastlantı sonucunda buldum. Aslına bakarsanız karım buldu. Bu sabah şeyi öğrendiğimde," Annabelle rahatsızca baktı. "Sözün kısası, eşimin yanında yüksek sesle bu baba ve Caliban soytarılığına lanet okudum. Eşim Shakespeare delisidir. Üniversitedeyken onun hakkında bir tez bile yazmış. Bana bu kitabı da o gösterdi. Oyunda Caliban ne yapıyor?" diye meraklandı Annabelle. "Jack oyunu okumuştun değil mi?" "Evet, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa oyundaki Caliban'a benzer bir ilah yaratmanın pek öyle övünülecek bir yanı yok. Şaşırdım yani. Caliban büyücü, Sycorax ile şeytanın oğlu bir canavar. Annesinin ölümünden sonra adanın kralı oluyor. Ta ki insanlar gemiden kurtulan kazazedeler gelene kadar. O zaman onların kölesi haline geliyor. Caliban, iktidarını geri kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen, dalaverici bir yaratık. Onun hakkındaki her tür tanım oldukça alaycı. Bizim bab kendisi için daha iyilerini bulabilirdi." "Şart değil," diye itiraz etti Brolin. "Aksine, katil bab akıllı olduğunu bize daha önce de kanıtlamıştı. Dün geceyi kotarmak için güçlü olmak gerekir. Hem de çok güçlü. Bu adı seçerken görüntüden çok içerdiği sembolizmi üstleniyor. Oyun bize ne anlatıyor? Büyücü bir kadın ile şeytanın oğlu olan Caliban'ın iktidarı yeniden ele geçirebilmek için her şeye hazır. İşte ilginç olan da bu. Bana kalırsa bab, kötü kişiler olarak bildiği ana babasına karşı pek saygı duymuyor. Hatta onları bir yük olarak görüyor. Bütün imkanlardan yararlanarak büyümek, üstünlüğünü kanıtlamak peşinde. Dürüst olmak gerekirse bütün bunlar zaten bildiklerimizi, böylesi katillerdeki takıntıları doğrulamaktan öteye gitmiyor. Neyse ki şimdi ilham kaynağını da öğrendik." Taylor'ın gri gözleri özel dedektife dikilmişti. Biraz önce tanışmışlar, Taylor da bu tuhaf adam hakkında kendine bir sürü soru sormaya başlamıştı. Olup biten her şeye keskin bir gözlem gücüyle, acelesiz, korkusuz bakması. Annabelle, özel dedektifin baştan beri savunduğu öngörülerin tümünü anlatmıştı. Bir soruşturmaya, polis içgüdüsüyle yaklaşmayı bildiği doğruydu. Ama o maskenin gerisinde başka bir şey daha, vahşi bir kişilik vardı. "Bir koşu bunu getirmeye geldim," dedi Kyle, kitapçığı göstererek. "Kaçmam gerek. Büronun ajanları bu sabah beni bekliyor. Gidip Janine Shapiro ile görüşeceğiz. Beyler onunla konuşmak istiyor da." "Janine nasıl?" diye sordu Annabelle. "Sarsılmış. Abisinin ölümü onu değiştirmiş. Bu sabah soruşturmanın sorumlusuyla konuşmak istediğini söyledi." "Tam zamanını beklemiş," dedi Taylor üzüntüyle. "Bunu federallerden önce yapamaz mıydı sanki?" "Her neyse, en ufak bir gelişme olunca sizi haberdar ederim." Kyle vedalaşıp evden ayrıldı. Taylor ayaklandı ve Caliban müritlerinin bütün kurbanlarını gösteren fotoğrafların önünde dikildi. "Kopyalarını mı çıkardın?" diye sordu ortağına. "Joshua'nın fikrini öğrenmek istiyordum." Beriki, Annabelle'in ağzından adını duyunca kaşlarını kaldırdı. Aralarında oluşmaya başlayan dostluktan hoşlanıyordu. "Ya dünkü federaller, bu konuda sana bir şey söylemediler mi?" "Bu konu üzerinde çalışıyorum, onun için dosyalarım gözümün önünde olmalı. Kaldı ki onlara vız geliyor. Jack, kendimi o vagonu ve içindekileri düşünmekten alamıyorum bir türlü." "Neden iskelet, bunu düşünüyorsun değil mi?" "Ben de öyle." Olay yerindeki adli tıp uzmanı bir sürü kemiğin üzerinde kazıma izine rastladı. Bunun anlamı da vücutlardaki etlerin sıyrıldığı, yani aside batırılmamış ya da geriye sadece kemik kalana kadar kaynatılmamış. Hayır, birbiri ardına ve teker teker etleri kazınmış. Jack duvardaki yüzleri inceledi. Muhtemelen içlerinden çoğu vagondaki iskeletlerin arasındaydı. Bu konuda bir fikrim var diye itiraf etti sonunda. Bob'un Spencer Lynch'e gönderdiği kartpostalı hatırlıyor musun? O kartta Spencer'a, şimdi artık bizim gibi olmayı öğrenmelisin diyordu. Görünmez. Bunun için de onu vagona götürecek olan bilmecesini yazmıştı. Yani Lynch'in de cesetlerini götürmesi gereken vagonun. İskeletlerini sevgili arkadaşım. Çünkü bir iskeletin kimliğini belirlemek kolay değil. Hatta bazen imkansız. Birisi vagonu bulmadıkça ceset yok. Ceset olmayınca da cinayet olmaz. Ve vagon bulunsa bile kemiklerin üzerinde kimlik olmadığından bir bakıma kurban da yok. En azından bilinen bir kurban. Görünmez olmak da bu işte. Cesedi olmayan bir katil. Bob kendi özel mezarlığını kurmak ve böylelikle kimseye hesap vermek zorunda kalmamak istiyordu. Annabel dudaklarını kuşkuyla büzdü. Bütün bunlar ne açılmış kafataslarını ne de kesilmiş kaval kemiklerini açıklıyordu. Üstelik Bob, iskeletlerin üzerinde kimlik belirlemenin en kolay yolu olan dişleri bırakmıştı. Zaten DNA yöntemi de vardı ve insan vücudunda birçok kemik gerekli hücreleri saklayacak büyüklükteydi. Taylor haklı olsa bile bu anlattıkları cevabın sadece bir kısmıydı. Annabel Brolin'e döndü. Brett Kyle'in ayrılmasından bu yana ağzını bile açmamıştı. Her neyse diye sözü sürdürdü Taylor. Spencer Lynch vagona ulaşamadı. O bilmece hiç de kolay değildi. Spencer'ın eğitimi tamamlanmıştı diye araya girdi Brolin. Daha barkod dövmelerine de başlamamıştı. Grubun tam üyesi olmadığından kendi acemice dövmeleriyle diğerlerini taklit ediyordu. Rakamları kazımak barkodun ön aşamasını oluşturuyor. Bu yüzden Spencer Lynch'in yaptıklarında çocukça bir yan da var. Vagonu bulmak, gruba girmeyi hak etmek için ritüel gibi bir şey olmalı. Eğer başarırsa kulübün üyesi oluyor ve barkod hakkı kazanıyorsun. İzleri bu yönde süremez miyiz diye sordu Annabel, dövmelerden. Taylor elini itiraz eder gibi kaldırdı. Hayır, Lenhart ve Collins dövmeler üzerinde çalışmaya başladılar bile. Bob ve Lucas bu dövmeleri yapmak için her yerden kolaylıkla bulunabilecek malzeme kullanmış. Orijinalin kopyasını çıkarmak için karbon kağıdı üzerinde bir model bulundurmaları yeterli oluyordu. Birbirine paralel çizgiler yapmak çok güç olmasa gerek. Brolin bir ara elindeki ipucunu Malicia Benz'e açıklamayı düşündü. Ne var ki Taylor bu ada nasıl vardığını soracak ve Brolin'in Antropo'da özellikle de Shapiro'nun evinde bulunması sorun olacaktı. Susmayı yeğledi. Annabel uyandığında Brolin'e soruşturmayı sürdürmek için onunla ve Taylor'la birlikte çalışmayı önermişti. Jack, işin içinde FBI var diye her şeyi bırakıp gideceklerden değildi ve başlangıçta söylediği de doğruydu. Hangi açıdan baktığına bağlı olarak, talihi varsa ya da talihsizse bir polis bütün hayatı boyunca böyle bir soruşturmayla sadece bir kez karşılaşır. Şimdiye kadar yaptıkları her şeyi sonuna kadar savunacaktı. Aralarındaki anlaşma basitti. Ellerindeki bütün bilgileri Brolin'le paylaşacaklar. Bunun karşılığında özel dedektif de vardığı sonuçlarla bulduklarını onlara anlatacak, onlarla birlikte çalışacaktı. Brolin, Annabel'e eğildi. Adli tıp uzmanlarının iskeletlerle ilgili hazırladıkları ön raporları görmek isterdim. Asıl merak ettiğim iskeletlerin arasında yaklaşık 1.65 boyunda bir kadına rastlayıp rastlamadıkları. Annabel, Brolin'in sözü nereye getireceğini tahmin etmişti. Rachel Fole, genç kızın annesiyle babası Brolin'e telefon üzerine telefon ediyor, ona baskı yapıyor olmalıydı. Federaller bütün bilgileri kendilerine saklayacaklardır diye cevap verdi. Rapor bizim elimize gecikmeli ulaşır. Çabuklaştırması için Brett Kyle'le konuşurum. Telefon bütün konuşmaları böldü. Arayan Pittsburgh şerifi Murdoch'tu. Annabel, sese kafasında bir yüz bulamadan yemekten hoşlanan eski sporcu vücudunu hatırladı. Adam onu gerçekten etkilemişti. Umarım sizi rahatsız etmiyorum. Gördüğünüz gibi bana bıraktığınız telefon numarası işe yarıyor. Annabel birden adamın ona asılacağını sanıp korktu. Dün siz gittikten sonra bütün gün sizin için çalıştım. Taylor Adams'ın bütün arkadaşlarını bulup sorular sordum. Onlarla görüşmeden gitmek zorunda olduğunuz için canınız sıkılmışa benziyordu. Onun için bu işi ben yapayım dedim. Çok naziksiniz Şerif. Göreceksiniz, pek önemli bir şey yok. Belki ayrıntıların içinde biri dikkatinizi benden çok çeker diye her şeyi not ettim. Harika, bana bütün notlarınızı gönderebilir misiniz? Şerif Murdoch üzülmüş gibiydi. Sonunda kabul etti. Bütün notların ertesi gün Annabelle'in masasında olacağını söyleyerek telefonu kapattı. Şerif'in bizim yanımızda olması önemli dedi Taylor. Tabii eğer FBI'dekiler boynuna tasmayı takmazlarsa. Annabelle içini çekti. Eric Murdoch prosedürün dışına çıkabilecek biri değildi. Onun için gerçeği kabullenmek zorundaydı. Adamın başını döndürmüştü anlaşılan. Bazı bilgiler almak için çekiciliğini kullanmaktan nefret ediyor, doğrusunu söylemek gerekirse bunu yapabileceğine bile inanamıyordu. Taylor ayaklandı ve camın önünde volta atmaya başladı. Aklında bir şey vardı mutlaka. Anna, elimizdeki öteki ipuçlarının da kopyasını almış mıydın? Özellikle de kartpostalın. Annabelle, etajerlerden birinin üzerinden bir dosya alıp açtı. Spencer Lynch'in ininin krokileri arasında kartpostalın önlü arkalı bir fotokopisini buldu. Kağıdı Jack'e uzattı. Hayır, sende kalsın. Dünkü kasetin yanında iki de post-it vardı demiştin, değil mi? Yazı tanıdık geliyor mu? Annabelle, babın yazdığı kartpostalı inceledikten sonra başını sallayarak onayladı. Aynı yazı. Grafolojik bir inceleme yaptırmayı deneyemez miyiz? FBI çoktan yaptırıyordur. Ne olmuş? Burada elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz ya. Brolin, Taylor'ın asabiyetini görmezden geldi. Annabelle'in yanına yaklaşarak elindeki fotokopiyi aldı. Orijinal bir kartpostal. Eskiye de benziyor. Bu tarafını araştırdınız mı? Tabii araştırdık dedi Taylor biraz alınganca. Doğru, kart pek yeni değil ama Bob, onu başta müze olmak üzere New Jersey'in herhangi bir köşesinden almış olabilir. Banton kasabası ile geçen yüzyılda kasabadan geçen Morris kanalının bir görüntüsü. Hepsi bu kadar. Sizin kulağınıza ve yanağınıza ne oldu? Hiç, köpeğimle küçük bir anlaşmazlık dedi Brolin. Annabelle hızla başını kaldırdı. Hey, Jack Morris kanalı hakkında bize anlatılanları hatırlıyor musun? Nereden başladığını? Taylor asabiyetle burnunu kaşıdı. Omuzlarını kaldırdı. Philipsburg diye sevinçle devam etti Annabelle. Kanal Philipsburg'dan Jersey City'ye gidiyordu. Bu sence biraz fazla değil mi? Bütün kurbanlar Philipsburg bölgesinden kaçırılmışken, şimdi de Morris kanalını gösteren bu kartpostal. Taylor ellerini açıp ileri uzattı. Sakin ol Anna, çok acele ediyorsun, sanmam ki. Annabelle onu dinlemekten çoktan vazgeçmiş, telefonda bir numara tuşluyordu. Şerif Murdoch, dinleyin, düşündüm de bana notlarınızı göndermeyin. Gelip kendim alacağım. Hem bu arada size bazı sorular da sorarım. Morris kanalı hakkında biliyorsunuz değil mi? Bölgenizde bu kanaldan bahseden bir müze bulabilir miyiz? Öğleden sonra gelirim. Teşekkürler. Ne düşündüğünü sorabilir miyim dedi Taylor genç kadın telefonu kapatınca. Bilmeceyi hatırlasana Jack. John Wilkes treni. JC-115. Terk edilmiş demir yolu. Şimdi de Morris kanalıyla ilgili bu kartpostal. Bob eski ulaşım araçları konusunda epey bilgi sahibi. Sanki bir zamanlar mal göndermek için kullanılmış olup da günümüzde kaybolan ne varsa biliyor. Belki bir müzede çalışıyor ya da bir tarihçi falan. Hiç ses çıkarmadan oturan Brolin'in gözünden neşeli bir parıltı geçti. Annabelle'in fikri son derece mantıklıydı. Bu konularla ilgili müzelerin listesini çıkarmak için 4 saatimiz var diye devam etti genç kadın. İşe Philipsburg civarıyla başlarız. Sonra da bütün New Jersey'yi ve Pensilvanya'nın New Jersey sınırını tararız. Ardından da Şerif Murdoch'a neler bildiğini sorarız. Brolin ayaklandı. Bize yardım etmeyecek misiniz dedi Taylor. Ben olmadan da halledersiniz. Köpeğimle ilgilenip sağa sola birkaç telefon edeceğim diye yalan söyledi. Evdekileri selamlayıp çıktı. Öğlen oluyordu ve Maya Zappe'nin daha o sabah bıraktığı mesaj son derecede açıktı. Randevusuna zamanında gitmek zorundaydı. Mucizeler avlusu onu beklemezdi. 52. Babın etrafındaki çember giderek daralıyordu. Brolin ise Kaliban tarikatının üstadını yakalama yolunun Malicia Benz'den geçtiğine emindi. O sabah uyandığında Annabelle'i dertop olmuş, kollarına sığınmış halde bulmuştu. Hiçbir şey söylemediler. Kahvaltıya kadar sessizliğin tadını çıkardılar. Bir şeyler yerken, Annabel, Taylor'ın önerisini açıkladı. Hep birlikte FBI'ın sırtından işbirliği yapacaklardı. Genç kadın, duşta yıkanırken telefon çaldı. Arayan Maya Zappe'ydi. Eğer hala mucizeler avlusuna gitmek istiyorsa, öğlen yarımda dükkanda olmasını ama bundan Annabel'e kesinlikle bahsetmemesini söylüyordu. Maya Zappe, torunu için korkuyor gibiydi. Brolin, Little Nassau sokağına sapıp, bir grup gencin antrenman yaptığı derme çatma bir basketbol sahasının yanından geçti. Kirli ve sıvası dökülmüş duvarlar boyunca yürüdü. O dev gibi somurtkan surat hala binanın cephesine yapışıktı. Haykıran ağzın kenarında sırtını açıklığa dayamış bir gölge bekliyordu. Brolin yaklaşınca Beriki kafasını kaldırdı. Bakışları kuşkulu, sert yüz hatlarının altını çizen bir bıyık ve keçi sakalı bırakmış, çıkık elmacık kemikli ve fırlak kaşları olan bir Afro-Amerikan. 30 yaşlarında gösteren adam Brolin'in geldiğini görünce dirseklerini abanarak duvardan ayrıldı, Brolin'e doğru yürüdü. Mambo Zappe'nin arkadaşı mısınız? Brolin, Mambo'nun ne anlama geldiğini bilmemekle birlikte başını salladı. Tarif oldukça başarılı. Benim adım Nemek. Gelin, burada dikilmeyelim. Nemek, Brolin'i biraz ilerideki bir sokağa götürdü. Ağzını açmadan, sokakta çürümeye terk edilmiş karton ve kağıt yığınlarının üzerinden atlayarak yürüdü. Sonunda bir binanın önünde durup, yangın merdivenini çekerek indirdi. İki adam, dört katlı binanın çatısına tırmandı. Karla kaplı çatının üzerine yol yol çizen, kullanılmadıkları besbelli çamaşır ipleri, etkileyici bir örümcek ağına benziyordu. Nemek uzaklaştı. Cebinden bir sigara çıkararak Brolin'i incelemeye başladı. Size mucizeler avlusundan söz eden kimdi diye araştırdı. Bir arkadaş. Nemek sigarasını yaktı. Ağzından çıkan duman, dondurucu rüzgara kapılıp kayboluverdi. Kim? Brolin içini çekti. Lucas Shapiro. Nemek'in özel dedektife diktiği küçük gözleri merakla parıldadı. Bir kaşını kaldırdı. Tanımıyorum. Her neyse, baştan konuşalım da her şey açık olsun adamım. Maya'ya karşı büyük bir saygım var ve sana yardım etmemi o istedi. Maya, sana güvenebileceğini söyledi. Brolin ellerini deri ceketinin ceplerine soktu. Asıl sorun diye devam ettin demek, burada küçük bir paket ot işi yapmıyoruz. Bahsettiğimiz yer, mucizeler avlusu. Nemek sigarasından bir nefes çekip yaklaştı. Ben seni tanımıyorum ve eğer oradayken bir saçmalık yaparsan sonu kötü biter. Endişelenmen için bir neden yok. Ben polis değilim ve... Hey, korkacak olan ben değilim. Mambo Zappe, sana yardım etmemi istiyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Oraya gitmeyi neden istiyorsun? Her şey satın alınabiliyormuş. Brolin, yaşlı Zappe'nin anlattıklarının doğru çıkması için dua etti. Doğrudur. Sen ne istiyorsun?
Bilgi. Avlunun bilebileceği bir şey hakkında bilgi.
Paran var mı? Çok para. Ne gerekiyorsa bulurum. Seni götürmek için $300 alırım. Brolin, asla hemen kabul etmemesi gerektiğini biliyordu. Sadece polisler, istenen rakamı hiç pazarlıksız kabul eder. Hem para onların olmadığından hem de amaçlarının yüceliği yüzünden. Aynasızlar, bir an önce sonuca ulaşabilmek için pazarlığı kısa kesmek ister. Nemek bundan hoşlanmış görünüyordu. Sonunda $200'da anlaştılar. Avluya inmek için de para vermen gerekecek, eşlikçilere. Mucizeler avlusunu kuranlar da, güvenliğini sağlayıp koruyanlar da onlar. Onun dışında, avluda gerçekleştirilen her işlemden %15 alırlar. Bu böyledir ve pazarlık edilmez. Pekala, güvenlik bakımından gerçekten bir tehlike yok değil mi? Polislere yakalanmaya hiç niyetim yok da. Hiç tasalanma. Mucizeler avlusu 5 yıldan beri var ve bu kentte, oradan bahsedildiğini duyan bütün polisler, avlunun bir masal olduğunu düşünüyor. İnanmıyorlar yani. Üstelik senin de göreceğin gibi, insan bir kere gitmiş de olsa bir daha yolunu bulamaz. Tam olarak nerede olduğunu sadece eşlikçiler bilir. Öyleyse harika. Nemek bütün bunları son derecede aptalca buluyormuş gibi salladı kafasını. Kahretsin, umarım Mambo ne yaptığını biliyordur diye homurdandı. Brolin'in burnunun dibine kadar yaklaştı. Elini uzatıp
omzuna koyacakken özel dedektifin bakışlarında bir şey görüp vazgeçti. Sanki birden kendine olan güvenini yitirmiş gibiydi. Pekala tamam. Avluya varana kadar tek bir soru bile sormayacaksın. Anlaştık mı? Brolin başını salladı. Silahla girilmez diye ekledi Nemek. Ben seninle birlikte gelmeyeceğim, sadece sana rehberlik edeceğim, hepsi bu. Mucizeler avlusu böyle çalışır zaten. Orasıyla iş yapan biri bir başkasına rehberlik eder. Böyle sürüp gider. Her şey güvene bağlıdır. İçlerinden biri saçmalarsa genellikle ikisi de batar. Orayı yönetenler seni kabul etme riskini alıp almamaya karar verebilecek kadar örgütlüdür. Eğer kabul ederlerse sana söylenenleri yaparsın. Şakadan hoşlanmazlar. Onun için sakın bir aptallık yapmaya kalkma. Son derece dürüst davranırlar. Bir aptallığa kalkışmadığın sürece paran için endişelenmene gerek yok. Bunların geçimi buradan. Onun için işleri bozmayı akıllarından bile geçirmezler. Bu akşam saat 10'da gelip seni buradan alırım. Dönüş yolunu kendin bulursun artık. Bana uyar. Nemek çamaşır iplerinden birine yaslandı. Kefil olduğuna bakılırsa Mambo Zappe sana çok değer veriyor olmalı. Duygularını gizlemesine rağmen Brolin de en az Nemek kadar şaşkındı. Ne Annabelle'in ilginç büyükannesinin ondan bu denli hoşlandığını ne de elinin bu kadar uzun olduğunu tahmin etmişti. Sana bir soru sorabilir miyim Nemek? Mambo ne demek? Nemek cevap vermeden önce bir süre bekledi. Budur rahibesi demek. İşte bu yaşlı kadınla Nemek arasındaki ilişkiyi ve kadının mahallenin büyük bölümü üzerindeki etkisini daha iyi açıklıyordu. İnsanlar onun bilgisinden çekindikleri kadar, inananlara verdiği hizmet için saygı gösteriyor olmalıydı. İlginç bir inanış diye düşündü Brolin. Suyun üzerinde yürüyen bir adama tapınmanın ötesinde bir şey olabilir mi? Dudaklarında tomurcuklanmak üzere olan tebessümü hemen tuttu. Nemek daha önce mucizeler avlusunda bulundun. Neye benzediğini gerçekten biliyorsun. Demek istediğim, başkalarının anlattıklarına göre konuşmuyorsun değil mi? Genç adamın yüzündeki sert çizgiler daha da gerildi. Evet ve bir daha inmeyeceğim oraya. Neden, orada ne yaptın? Nemek izmariti karların içine fırladı, boş gözlerle Brolin'e baktı. Önemli olan orada yaptığım değil, gördüklerim. Meraklanma, yakında sen de göreceksin. Bu gece sen de cehennemde olacaksın. Brooklyn'i kaplayan ısırıcı soğuk Brolin'i ürpertti. Anlaşılan, cehennem bu kentin tutkusu olmuştu. Basamaklardan inerken Brolin, bütün bunları kendime çeken acaba ben miyim diye düşündü. Bu dünyanın iblisleriyle arasında bir bağ olup olmadığını. O iblislerin şekli ne olursa olsun. Otuz üçüncü ayrımın sonu, sayfa 311, devamı 34. ayrımda.